Ayrım 7, sayfa 108. Çin. Yanlış hatırlamıyorsam ilkokulun 3. sınıfındaydım. Büyük Atlas'ın ortalarına doğru tüm dünya ülkelerinin 2 sayfaya yayıldığı bölümde. Çin kocaman bir sarı lekeydi haritada. Türkiye'den büyüktü de adı küçücüktü. Çin, Çin, Çin, Çin. Tek düze bir müziğin notaları gibiydi. O sarı lekeye avcumu bastırmış, tüm yapraklarına ve çayırlarına saman renginin hakim olduğu sapsarı bir ülke düşlemiştim. Ayrıca bir de aklımda büyük teyzemin elinde terlikle oğlunu nasıl kovaladığının öyküsü vardı. Çok daha önce duyduğum. Oğlu ortaokuldayken bir Çinli Adem, gözleri badem, sıkacaksın incecik belini, çıkaracaksın kıpkırmızı dilini diyerek parmaklarıyla gözlerini yanlara çekmiş, dilini çıkararak evde Nazım'ın dizelerini okumuş, annesini peşinden koşturmuştu. Suat teyzemi genç bir kadın olarak düşünemediğimden, o günkü haliyle elinde terlik paytak paytak dayımın arkasından koşarken hayal etmiş, gülmekten kırılmıştım. Anneannem de Nazım'ın şiirlerini yazdığım defteri bulduğunda benim üstüme yürümemiş miydi kız kardeşi gibi. Demek ailede Nazım okuyanların kovalanması adettendi ama aynı ailede genç kuşaklara Nazım'ı yasak etmek de mümkün olmuyordu. Her genç an geliyor Nazım'ın şiirini tanıyordu. Her neyse, biraz da bu şiir yüzünden işte ben Çinlileri sapsarı benizli, badem gözlü, incecik belli insanlar zannederdim çocukken. Ömrümün ilk Çinlileriyle yaklaşık bir 5 yıl sonra da Ankara'da tanıştım. Bay ve Bayan Li, komünist olmayan, parantez içinde bir de Mao'nun lideri olduğu komünist Çin vardı aynı anda. Çin Cumhuriyeti'nin büyükelçisi ve karısı. Ufak tefektiler, gözleri çekikti ama renkleri sandığım gibi limon sarısı değildi. Bir Çin vazosu gibi ince ve zarif, saçlarını hep ensesinde toplayan ve yandan düğmeli, daracık ipek giysiler giyen Madame Li gerçekten incecik belliydi. Ve damak tadımıza yabancı, fakat lezzetine bayıldığımız Çin yemekleriyle sık sık ağırlardı birlikte briç oynadıkları annemle babamı. Okul tatilleri için Ankara'daysam ben de nasibimi alırdım. Çünkü bu çiftin benim yaşlarımda çocukları vardı. Kırmızı ağırlıklı dekorasyonlu, mıy mıy müziği, mavi beyaz Çin porselenlerinde sunulan değişik yemekleriyle bana çok ilginç ve gizemli gelen sefarete gitmeyi çok severdim. Yıllar sonra Londra'da öğrenciyken bir de Çinli arkadaşım oldu. Mehmet kendi okulunda tanıştığı Çinli genci bir akşam eve yemeğe getirdi. Ho, o kısa boylu değildi. Mehmet'ten bile uzundu boyu. Çin'in kuzeyinde yaşayanların uzun boylu olduklarını söylemişti. Bütün akşam ülkelerimizi, adetlerimizi konuşmuştuk. Sevgilin var mı diye sormuştum. Yok, İngiliz kızlarını beğenmiyorum demişti. Neden? Tüylü oluyorlar. Hayda. Sapsarı İngiliz kızları niye tüylü olsunlar? Tüylüler kollarında bile tüy var. Oysa Çinlilerde hiç tüy olmaz. İpek gibidirler. Bak. Gömleğini sıvadı, kolunu gösterdi. Hayatımın ilk köse kolunu görünce çaktırmadan kendi kollarıma göz atmış. Beni maymun zannetmesin diye hırkamın yukarı sıvadığım kollarını bileğime kadar indirmiştim. Sonraki yıllarda tüylerden hiç gocunmayan Çinlilerle de tanışmıştım ama Çin kafamda hala sarı bir lekeydi. Ve işte şimdi bu tenleri ipekle, karakterleri demirle dokunmuş insanların saman sarısı sandığım ülkelerini görmeye gidiyordum. Gizemli bir tapınağın kapısını aralamak üzereydim sanki. Hayatımda hiçbir yolculuğu böyle tuhaf bir heyecanla yerinde duramadan beklememiştim. Vizemi Ortaklar Caddesi'ndeki Çin konsolosluğundaki yetkili ofisinden almıştım. Elime kalın bir dosya tutuşturdular. Çin'e dair ne bilmek istiyorsam vardı içinde. Bir de ayrıca aynı geziye katılan Çin yetkililerin listesi. Upuzun bir liste. Bakanlar vardı, müsteşarlar vardı. Sürsüne bereket iş adamı, gazeteci. Ve kaçınılmaz olarak ofiste neden benim Çin'e gittiğime dair dedikodular, hasetler, kıskançlıklar da vardı. Hepsine boş ver demişti Nil. Git keyfini çıkar gezinin. Bu bir iş gezisi, keyif gezisi değil. Yine de keyfini çıkar. Şafak sayar gibi gün saydım, şafak söktü, uçağa bindim. Uçak, bu uçuş için özel tanzim edilmişti. Turgut ve Semra Özal en önde, kendileri için hazırlanmış özel yatak odalarındaydı. Bir sonraki bölümde bakan ve müsteşarların oturdukları yerler vardı. Biz sıradan insanlar, yani gazeteciler, devlet protokolünün arkasındaki koltuklara iş adamlarıyla karışık yerleştirilmiştik. Ben Rahmi Koç ve rahmetli Ali Koçman'la aynı sıradaydım. Bizleri alfabe sırasına göre yerleştirmişler diye düşünmüştüm. Ama o günlerde Özal'ın ayrıcalıklı prenslerinden biri olan Güneş Taner tam önümde oturuyordu. Demek ki henüz bakan olmamıştı. Biz K'lı isimler de tesadüfen bir araya düşmüştük. Uçak kalkışa geçip rotasına girdikten sonra Başbakan Özal biz gazetecilerin bulunduğu bölüme geldi. Gazeteci arkadaşlar hemen ayağa fırlayıp çevresinde bir halka oluşturdular ve sorular sormaya başladılar. Başbakan her birini tanıyor, sorularını teker teker yanıtlamaya çalışıyordu. Sonra gözü ilk kez gördüğü bana takıldı. Adımı ve hangi gazetede çalıştığımı sordu. Ben, huyum icabı her iktidar partisine muhalif olduğum için ANAP'a karşıydım. Özal'ın Türkiye için Türk parasını koruma kanunu değiştirerek dünyaya bir pencere araladığını, bu pencereden içeri bol hava girdiğini elbette biliyordum. Ekonomik reformlarını beğeniyordum. İtirazım tarzınaydı. Başbakan ve papatya karısını, tahammül çizgimi sınırlarını zorlayacak kadar itici buluyordum. Nedenini bilmediğim bir antipati duyuyordum ikisine de. Yolculuğa ön yargılarımla çıkmıştım. Fakat rahat tavırlarıyla aramıza karışıveren bu kısa boylu şişman başbakanın yumuşak tatlı bir sesle ve çok sevimli bir konuşma tarzıyla anlattıklarını dinlerken daha birinci günde ön yargım çözülmeye başladı. Özal espri yapıyordu, şaka kaldırıyordu. Sorulan tüm sorulara yanıt veriyordu. Hatta zaman zaman da ilginç şeyler anlatıyordu. Söylediklerini kaçırmamak için yavaş yavaş bulunduğum arka halkalardan önlere doğru kaymaya başladım. Farkına bile varmadan neredeyse burnunun dibine kadar. Uzun gidiş yolculuğumuzda Turgut Özal'a karşı tüm antipatim eriyip gidecekti. O yıllarda Türkiye'nin elinde uzun mesafeli uçuşları yapabilecek uçak yoktu herhalde ki benzin ikmali yapmak üzere Doha'ya indik. Gazeteciler gazetelerine yolculuk intibalarını, dedikodularını ve başbakandan aldıkları haberleri iletmek üzere hava meydanındaki telefonlara koştular. Gençten uzun boylu bir gazeteci benim oturduğum yere yakın telefonlardan birini kapmış, az ileride oturan Mehmet Barlas'a telaş içinde sesleniyordu. Mehmet abi, Mehmet abi, gazeteye haber yazdırıyorum da biz nereye indik, burası neresi abi? Doha dedi Mehmet Barlas. Gazeteci hava meydanının uğultusu içinde tam duyamadığı yerin adını telefona bağırdı. Oha, oha, Oha'ya indik. Sana oha diye geri seslendi Mehmet Barlas. Doha oğlum, Doha. Elindeki dosyada var hepsi, okusana. Yolculuk sırasında bu gazetecinin Semra Özal'ın peşinden koşturmaktan dosya okumaya vakti bulamayacağını öğrenecektim. Herhalde magazin değeri yüksek haberler için görevlendirilmişti ve başbakanın eşinin yanından bir an olsun ayrılmıyordu. Ama gezi boyunca magazin değeri yüksek bir olay hiç olmadı Semra Özal açısından. Ben şaşmadım değil, başbakanın bir moda dergisine mankenlik yapan eşinden aşırı davranışlar beklemiştim. Oysa Semra Özal son derece ölçülüydü. Ben gerekmedikçe yanına yaklaşmadığım için yolculuk sırasında onunla tanışma imkanım olmadı. Ta ki uçağımıza binip dönüş yolculuğumuza başlayana kadar. Uçağımız Pekin'e vardığında öğle saat 2 sularıydı. Hava meydanındaki VIP salonunda yapılan basın toplantısından sonra otelimize uğrayıp valizlerimizden 14 saatlik uçuşta bumburuşuk olmuş giysilerimizi çıkartarak yıldırım hızıyla giyindik. Bizim için otelin kapısında beklemekte olan otobüslere doluştuk. Program biz daha İstanbul'dayken günler öncesinden dakikası dakikasına belirtilmişti. Büyük meydandaki karşılama töreninin ardından Çin lideri Deng ve Özal'ın baş başa konuşacakları bir toplantı düzenlenecekti. Biz gazeteciler resim çekmek ve bilgi almak için kapıda bekleyecektik. Sonra da Araçların içinde bir şehir turu ve saat 6'da akşam yemeği. Ki bu yemek için üstümüzü değiştirmeye imkanımız yoktu. Bu nedenle ben valizimin en üstüne hem karşılama törenine hem de akşam yemeğine uyabilecek lacivert bir elbise ile beyaz bir ceket koymuştum. Otobüsler bizi saat tam 3'e 5 kala dünyanın 3. en büyük meydanı olan Tiananmen meydanında bıraktı. Meydanı kıpkırmızı bir protokol halısı ikiye bölüyordu. Halının her iki tarafında Pekin'in tüm okullarından toplanarak getirilmiş ilkokul çocukları, Çin ve Türk bayraklarının renkleri olan sarı, beyaz, kırmızı giysiler içinde, ellerinde Çin ve Türk bayraklarıyla bizi bekliyorlardı. Bir meydan değil de bir papatya ve gelincik tarlasıydı sanki. Çünkü sürekli çalan müziğe uyarak rüzgarda hafifçe dalgalanan kır çiçekleri gibi sallanıyordu çocuklar. Görevliler bizleri çocukların tam karşısında, tören boyunca duracağımız noktalara yönlendirdiler. Böylesi bir disiplini ancak uzun bir baskı rejiminden geçmiş insanlar kotarabilirdi. Koca meydanda her bir kişinin duracağı nokta önceden belirlenmişti. Protokolde en önde devlet ricali, bir kol mesafesinde iş adamları, onlara bir kol mesafesinde gazeteciler, yaş ve kıdem sırasına göre milim oynamayan noktalara dizildik. Bu düzen Çin'deki yolculuk boyunca hiç değişmeyecekti. Her birimiz kendimiz için işaretlenmiş noktalarımızda duracak, masalarda adlarımızın bulunduğu yerlerde oturacak, elimize verilen numaralara haiz arabalara binecektik. Ne bir karışıklık yaşanacaktı, ne de bir yanlışlık. Bir durum hariç. Ben kendimi ayrılan noktada dikilmiş, Başbakan Özal ve Çin lideri Deng'in gelişini beklerken etrafı incelemeye başlamıştım. Türk diplomatların eşleri hava çok sıcak olduğu için açık gri veya krem renkli tayörler giymişlerdi. Bir sonraki bölümde yer alan Türk iş adamlarının eşleri ise daha tedbirli davranmış, koyu renk tayör ve şömizye elbiseleri tercih etmişlerdi. Biz gazeteci kadınlar da yine ciddi renklerde etek ceket kombinasyonlar içindeydik. Erkekler koyu renk takım elbiseliydi. Çinli kadınlar silme siyah dar etekli, beyaz bluzlu ve dizde biten eteklerinin altında pantolon çoraplıydı. Etekleri 2 santim indirseler çorapların konşları gözükmeyecekti ama onların dünyasında böyle bir endişe yoktu anlaşılan. Haki rengi düğmeli üniformaları 2 yıl önce çıkartmış, beyaz bluz siyah etekten oluşan bir başka üniformaya geçmişlerdi. Biz böyle etek pantolon ceket topluluğu olarak çalmakta olan Çin ve Türk marşlarını saygıyla dinleyip kızgın güneşte mayışırken bir siyah lümuzin aktı kırmızı halının üzerinden. Çinli ve Türk korumalar koşuşturdular. Lümuzin durdu. Üniformalı Çinliler bir omuz hareketiyle Türk korumaları alt edip aracın kapısını açtılar. Dışarıya önce tombul ve tonton başbakanımız çıktı. Sonra arabadan mezun olduğunu söyleyemeyeceğim bir bacak uzandı. Semra Özel kırmızı halıya iniş yaptı ve o anda hepsi siyah beyaz giyinmiş Çinli kadınlarla soluk ve ciddi renklere bürünmüş Türk kadınların ve tümü koyu renk takım elbiseli erkeklerin bulunduğu meydana bir gök kuşağı düşmüş gibi oldu. Çünkü başbakanımızın eşi, Çin'in Mao devriminden beri asla görmediği, hatta hayal dahi edemediği renklerle bezenmiş, parantez içinde siyah ipek kumaşın üzerine serpiştirilmiş parlak siklemen, parlak sarı, parlak yeşil ve parlak mor renkte hilal desenleri. Bir uçuşan elbise giyiyordu. İnce askılı elbisenin üzerine giydiği aynı kumaştan pardösünün çepeçevre bir farbalesi de vardı. Ve kırmızı halıda hızlı hızlı yürürken şanlı bir bayrak gibi dalgalanmaktaydı. Semra Hanım bir süre önce geçirdiği trafik kazasından dolayı bir de boyunluk takıyordu. Ve onu kem gözlerden korumak için sevenleri tarafından armağan edilmiş bilumun mavi boncuklu nazarlık ve bazarlık bu boyunluğu süslemekteydi. Çinli kadınlar bu renk ve boncuk cümbüşünden çekik gözlerini alamıyorlardı. Karı koca uzun halıda dengin onları beklediği noktaya kadar hızlı adımlarla yürüdüler. Genişlik açısından değilse de, parantez içinde Çinlilerin tümü zayıftı o tarihte, boy bakımından bulundukları ülke insanları ile gayet uyumluydular. Hatta Çin'in ufacık tefecik lideri Deng'in, kendinden iki misli uzunlukta bir kazık gibi tepesinden bakmayan bu yabancı devlet adamına, sırf bu yüzden büyük sempati duyduğunu iddia edebilirim. Çünkü ben de tam o anda kendi başbakanımı, Gülüver Devler ülkesinde gibi hissettirmeyen denge, minnet ve sempati duymaktaydım. Semra Özal'ın rengarenk uçuştuğu tören sonrasında, Turgut Özal'ın denkle konuşmasını izlemek üzere biz gazeteciler konuşmanın yer aldığı binaya yönlendirildik. Önce sadece 2 dakika için makam odasına alınıp bol bol fotoğraf çektik ve ben kaşla göz arasında Deng'in koltuğunun altındaki oturağı andıran çanağı tespit ettim. Fakat önüme sürekli birileri dikildiğinden resmini çekemedim. 2 dakikanın sonunda salonun dışına çıkartılıp gazeteciler için hazırlanmış sıralara tüneyerek konuşmanın sona ermesini bekledik. İçeride Türk olarak sadece Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Türk Sefiri kaldı. İki liderin konuşması 1 saate yakın sürdü. Ülkelerini dış ticarete ve dış dünyaya açarak büyümeyi hedefleyen liderlerin herhalde müşterek konusu boldu. Konuşma bittikten sonra dışarı çıkan başbakana da ilk soruyu ben yönelttim. Efendim, Sayın Deng konuşmanız esnasında koltuğunun altında duran çanağa hiç tükürdü mü? Özal bir an şaşırdı, sonra gülümsedi. Siz dünyanın yazarı değil miydiniz diye sordu. Bravo başbakanım, aklında tutmuş gazetemi. Ben fil hafızasına sadece Demirel sahip zannederdim. Sorduğum sorudan utandım azıcık. Tükürmedi ama genzini öksürerek sık sık temizledi dedi Özal. Belli ki okumuştu Çin hakkında hepimize verilen notları. Baharlarda havada uçuşan polenleri sürekli soluyan Çinlilerin genizlerini temizlemek için durmadan tükürme ihtiyacı hissettiklerini biliyordu. Başka sorular geldi başka gazetecilerden. Özal onları yanıtlarken yürüyordu. Daha sonra başbakan olacak Çiller gibi koşarcasına yanındakileri nefes nefese bırakacak bir tempoda değil, normal bir hızla yürüyor, bir yandan da soruları yanıtlıyordu. Başbakan gözümde şişko sıfatından tonton sıfatını o akşam terfi etti. Toplantı sonrasında geniş merdivenlerden inerek iç içe geçen salonları olan bir başka alana götürüldük. Salon girişine konmuş panolarda alfabetik sıralanmış adlarımızın yanında oturacağımız masaların numaraları yazılıydı. Devlet erkanı, iş adamları ve gazetecilerin oturacakları masalar birbirine açılan 3 değişik salona yerleştirilmişti. Masalarda aynı meslekten olan Çinliler ve Türkler birlikte oturacaklardı. Her şey net ve açıktı. Ama kafa karışıklığı yaşayan 2 kişi vardı aramızda. Bunlardan ilki, yer seçimlerinde gazeteci kimliği ile iş adamı kimliği arasında tereddüt yaşayan rahmetli Feyyaz Tokar. Diğeri de aramıza Amerika'dan uçarak katılmış olan bir hanım gazeteciydi. Feyyaz Tokar'ın sorunu ilk akşam çözüldü. Tokar iş adamıydı ama gazeteci kontenjanı ile geldiği için yeri gazetecilerin masalarında ayrılmıştı. Zorluk çıkarmadı, kaderine razı oldu ve çoğu yemekte biz gazetecilerle oturdu. Gazeteci hanımsa kaderine razı olmadı. Her yemek öncesinde yemek salonlarına herkesten önce o daldı, gazetecilerin masasında kendi adının yazılı olduğu kartı kaptı. İş adamlarının bölümünde Rahmi Koç'un yanında oturması gereken kişinin isim kartını buruşturup yere attı ve yerine kendi kartını koydu. Saçını başını yolan Çinli personelin Çince ve İngilizce itirazlarını da duymazlıktan geldi. Bu işin farkına varanlara da her yemek öncesinde masalarda umutsuzca adını arayan bir başka iş adamının haline gülmek düştü. İlk akşam yemeğimizin sonunda otellerimize döndüğümüzde saat 9'a geliyordu. Biz Türklerin uyku saati için oldukça erken bir zamandı ama çok uzun bir yolculuk yapmıştık. Bir saat güneşin altında tören için, bir saatte Denk Özal görüşmesinde kapı önünde bekleşmiştik. İngilizcesini zor anladığımız Çinlilerle sohbet etmeye gayret ederek yemek yemiştik. Artık bir rahat uyku hepimizin hakkıydı. Çinliler de zaten ne kadar yorgun olabileceğimizi hesaplayıp tüm konser ve gösterileri sonraki günlere koymuşlardı. Ufak tefek insanların beden boylarıyla hiç uyum sağlamayan upuzun gökdelendeki odamda başımı yastığa, ertesi gün hayalimin Çin'ini bulma umuduyla koydum ve derin bir uykuya daldım. Ertesi sabah biz kadın gazetecilerin sıkıcı bir programı vardı. Erkek meslektaşlarımız başbakanın programını, bizlerse Semra Özal'ın programını izleyecektik. Ben Dünya Gazetesi için başbakanı izlemeyi tercih ettiğimi söyleyip durdumsa da, arabalar kişi sayısına göre ayarlanmıştı, son dakika yapacak bir şey yoktu. Bir kadın gazeteci olarak diğer hanım meslektaşlarımla birlikte Semra Özal'ın programını izleyecektim çaresiz. Sabah erkenden Semra Hanım'ın otele götürülmek üzere arabalara bindirildik. Yola çıkar çıkmaz ilk sorum, "Aa, bisiklet yarışı mı var?" oldu. "Yo, insanlar işlerine gidiyorlar," dedi mihmandarımız. Sokaklar karınca baskınına uğramış gibi bisikletlilerle doluydu. Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk, benim gözüme milyonlarca görünen bir kalabalık. Bisiklet üstünde dört bir yöne pedal çeviriyorlardı. Bunca bisiklet nasıl çarpışmıyordu? Bir Türk için anlaması zordu. Ara sokaklardan zaten silme bisiklet dolu olan caddeye başka bisikletliler dökülüyordu. Kırmızı ışıklarda zınk diye duruyorlar, yeşil yanınca aynı anda harekete geçiyorlardı. Kıyafetler de hep aynıydı. Hepsinde beyaz gömlek, kadınlarda siyah etek, erkeklerde siyah pantolon. Bir gösteri seyrediyordum sanki. Semra Hanım'ın kaldığı otelde bizi bir sürpriz bekliyordu. Bir gün önce Doha'yı Oha sanan gazeteci arkadaş, biz kadın gazetecileri atlatmış, ilk röportaj için bizden önce dalmıştı hanımefendinin odasına. İlk ve taze haberlerini almış olarak yüzünde mutlu bir ifadeyle çıktı odadan. Koridora sıralanmış, bizlerin önünden azametle yürüdü gitti. Biz bekleşenler sinir olduk. Semra Özal bizi fazla bekletmedi. Yanında diğer bakanların, danışmanların eşleriyle çıktı odasından. Üzerinde küçük desenli kahverengi bir şömizye elbise vardı. Bir gün öncesine göre hayli sakin bir kıyafetti. Biz kadın gazeteciler bir büyük limuzine doluşarak, az evvel odadan çıkan erkek gazeteciyi de yanımıza sıkıştırarak konvoy halinde, Çin'in o sırada en önemli kadını olan Çin Ulusal Kadınlar Federasyonu Onursal Başkanı Deng Yingxiao'yu ziyarete gitmek üzere yola çıktık. Uzun yürüyüş diye bilinen 100 günlük yürüyüşe katılmış olan bu kahraman kadını merak ediyordum. Federasyon binasına vardığımızda Semra Özal çoktan gelip yerleşmişti yerine. Uzun salonun en sonunda yan yana konmuş gösterişli koltuklarda Yingxiao ile oturuyorlardı. Her ikisinin de arkasındaki taburelere çevirmenlere ilişmişti. Bizler de uzun salonda yan yana dizilmiş sandalyelere yerleştik. Ne zaman bir salonda yan yana konmuş sandalyelere ilişsem hep mevlit dinleme havasına girerim. Bu yüzden suratımda hüzünlü bir ifade belirmiş olmalıydı ki, "Canım bir şeye mi sıkıldı?" diye sordu yanımdaki sandalyede oturan Nazlı Ilıcak. "Yo, neden? Mahzunlaştın birden." Nazlı'nın abiyi Ömer'le ilkokuldan sınıf arkadaşıydık. Ayrıca babalarımız sıkı dosttu. Annelerimiz de birbirlerine tahammül göstererek görüşürlerdi. Çocukken birbirimizin doğum günü partilerinde birlikte çok yaramazlık etmişliğimiz, saklambaç kovalamaca oynamışlığımız vardı. Siyasi görüşlerimiz taban tabana zıttı ama hukukumuz eskiydi. Çocukluk arkadaşı olmanın hatırına siyasetten uzak durarak beraber takılıyorduk dünyanın öteki ucundaki Çin'de. "Nazlı, sen bu Çinli kadının özgeçmişini okudun mu?" "Kadın bir derya," dedim. "Kadınların özgürleşmesine çok emeği geçmiş, söyleyecek çok lafı olmalı. Bizimki ne konuşacak acaba?" "Semra Hanım'ın eline söylemesi gerekenleri yazıp vermişlerdir," dedi Nazlı. "İnşallah öyledir, iyi bir intiba bıraksın istiyorum. Merak etme, bırakır." "Acaba?" Endişelerim vardı ama laf sokmadım Nazlı'ya. Bir tarihi temsil eden yaşlı Çinli'ye baktım. Deng Yingxiao'nun gözünde kalın camlı gözlükleri vardı. Yüzünün derin çizgileri 80 yaşını inkar etmiyordu ve oturduğu kocaman koltukta olduğundan da ufak görünüyordu. Semra Hanım ise cüsse itibariyle koltuğunu dolduruyordu doğrusu. Çinli kadın yaşlı titrek sesiyle konuşmaya başladı. Kısa konuştu. Tercüman söylediklerini Türkçe'ye çevirdi. O, başbakanın eşi muhterem hanımefendiye ve yanındaki zevata hoş geldiniz, onur verdiniz filan derken, ben onlardan tarafa bakmıyor, bulunduğumuz mekanın duvarlarındaki ve tavandaki süsleri inceliyordum. Sonra birden kristal gibi bir ses duydum. Tiyatro sahnesinin kraliçelerinden Nedret Güvenc'in berrak sesini andıran güzel tınılı bir ses. Yavaşça çevirdim başımı. Hayret, ne güzel sesi varmış Semra Özal'ın. Gayet iyi konuşuyordu. Üstelik çok düzgün bir diksiyon ve çok düzgün bir Türkçeyle. O, papatya saçmalıklarını icat eden, dergilere mankenlik yapan kişiden hiç beklemediğim bir ses ve konuşma. Şaşırdım. Güzel konuşuyor diye fısıldadım Nazlı'ya. O sırada onun söylediklerini Çince'ye çeviriyorlardı. Çeviri bitince yaşlı kadın bir şeyler daha söyledi. Söyledikleri Türkçe'ye çevrildi. Kendimi Semra Hanım'ın sesini adeta beklerken buldum. Bize bu arada üstleri kapaklı nefis porselen fincanlarda Çin çayı ikram ettiler. Çaylarımızı sessizce içtik. Şimdi sıra bu hanımların irticalen konuşmasına gelmişti. Yan yana oturmuş, gülümseyerek birbirlerine bakıp durmayacaklardı herhalde. Haydi bakalım dedim içimden. İşte şimdi hapı yuttun papatya hanım. Ezberleme konuşmalar bitti. Bakalım şimdi ne söyleyeceksin kendiliğinden. Semra Hanım düşüncemi okumuş gibi konuşmaya başladı. O kristal sesiyle gayet yerinde bir konuşma yaptı. İçtiğimiz çayla ilgili bir şeyler sordu. Çinli muhatabı onu yanıtladı. Başka konuya geçti. Türkiye hakkında bilgi verdi. Türk kadınlarını ve Cumhuriyet dönemi kazanımlarını anlattı. Ben hayretler içinde yeni keşfettiğim Semra Hanım'ı izliyordum. Hep böyle akıllıca mı konuşur diye sordum Nazlı'ya. Akıllı kadındır dedi. Ben ne ön yargılı biriyim diye düşünüp utandım azıcık. Bu ziyaretin sonrasında bir çocuk yuvasını ziyaret ettik ve beni hayrete düşüren şeyler öğrendim. Çin'de her çocuk memeden kesildiği gün yuvaya veriliyordu. Çocuklar anne babaya değil devlete aitti. Bir annenin çocuğuna kendisinin bakma hakkı yoktu. Her sabah erkenden anne işe, çocuk devletin kreşine gidiyordu. Devletin eğitim verdiği kesindi de sevgi verebiliyor muydu acaba çocuklara? Ana şefkati, baba sıcaklığı. Onlarsız büyüdüğünde bir makineye dönüşmez miydi çocuk? Oysa ne kadar sevimli, ne cana yakındılar tek tip kıyafetleri, çömeldiklerinde popalarını açıkta bırakan akıllı tasarımlı donlarıyla, hep birlikte oynayan, çizgi gözlü çocuklar. İnsanın içinden ipek yanaklarını öpmek, düz siyah saçlarını okşamak, yumuk kollarını ısırmak geliyordu. Semra Hanım, Türkiye'den getirdiği oyuncakları ve şekerleri bu çocuklara dağıttı. Çocuklar yaşları çok küçük olmasına rağmen hediyelere üşüşmediler. Uslu uslu sıranın kendilerine gelmesini beklediler. Çocukluklarını yaşayamayan, analarına şımaramayan şanssız çocuklar diye geçirdim içimden. Sonra aklıma kendi ülkemde bir sürü çocuk doğurup onları doyuramadığı için sokaklara salan anne babalar geldi. Çocuklarına cehaletlerinden, törelerinden dolayı sevgi, şefkat veremeyen, yol gösteremeyen, okutmayan, küçücük yaşta tarlalara süren, kocalara satan aileler ve bu çocuklara sahip çıkamayan devlet. Buyurun işte iki tezat. Tefrit ile ifrat. Savrulsun bakalım insanoğlu birinden ötekine. Sarkacın orta yerde durduğu ülkeler de vardı ama biz direnip dururduk hep makul olana karşı. Böylesi düşüncelerle dolandım yuvada. Çocukları kucakladım, öptüm, sevdim. Büyüdüklerinde bu çocukların ülkelerine daha insani bir rejim getirmelerini dileyerek. Çocuk yuvası ziyaretinden sonra otelimize dönüp yemek yedik. Lobide Nazlı ile kahve içerken yanımıza Ersin Faralyalı geldi. Sonraki yıllarda bakan da olacaktı ama O sırada Türkiye Odalar Birliği Başkanı'ydı. Benim için önemli olan ne başkanı olduğu değil, Robert Kolej'den eski ve yakın bir arkadaşım olmasıydı. O da bizimle kahvesini içti ve sordu. Ben şehri görmek için biraz da dışarıda yürümek istiyorum. Dükkanlara falan bakacağım. Gelmek isteyen var mı? Haydi Nazlı, kaldır poponu dedim. Pekin'de bir yaya turu yapalım. Yok, ben biraz uyumak istiyorum. Hala çok yorgunum. Dün gece yerimi yadırgadım. İyi uyuyamadım dedi Nazlı. Ersin'le çıktık otelden. Sağımıza dönüp yürümeye başladık. Bisikletliler aynen sabah olduğu gibi doldurmuşlardı caddeleri. Bisikletin dışında tek tük taksi ve otobüs de geçiyordu ama Çinliler belli ki iki tekerlek üzerinde yaşıyorlardı. Birkaç blok mağazalara bakarak yürüdük. Sonra Ersin, "Bak bu sokakta Çin tipi yapılar var, gel bakalım," dedi. Gösterdiği sokağa saptık, ucuna kadar gittik. Kapılarının önünde küçük taburelere kurulmuş, yaşlı adamların önünden geçerek sokağın ucuna kadar gittik. Bir başka caddeye geldik. Bu sefer karşı kaldırıma geçip yukarı doğru yürüdük. "Bana bak, epey uzaklaştık, ya kaybolursak?" diye sordum. "Hilton'da kalıyoruz yahu, kime sorsak bilir." Haklıydı, uzatmadım. Bir sokak satıcısından bir şeyler aldı Ersin. Oraya buraya derken yorulduk, otele dönmek istedik. Ama otelin ne yönde olduğunu hatırlayamadık. Sokaklardaki bütün yazılar Çin harfleriyle yazılmıştı. Birini durdurup sorduk. "Hilton which way?" Gülümseyerek başını öne arkaya salladı. Eliyle bir istikamet göstersin istiyorduk ama Çinli sadece gülüyor ve başını sallıyordu. "Anahtar yanında değil mi? Ucunda Hilton yazan bir tahta vardı. Resepsiyonda bıraktım. Sen?" "Ben de, çünkü o ucundaki tahta kocamandı. Otelin kartı falan yok mu sende?" "Yok. Fatura falan, ne faturası, her şey ikram." "Polise soralım," dedim. Caddenin ortasında trafiği idare eden polisin yanına gittik. Herhalde rahatsız edilmekten tedirgin oldu. Yüksek bir sesle "ho, ka, hu" gibi sesler çıkardı. "Hilton, Hilton," dedim ben. "Hilton," dedi Ersin. Polis bir taraftan trafiği idare ediyor, bir taraftan da tek heceli kelimeleri arka arkaya sıralayarak bize bağırıyordu. "Hotel, hotel, hotel yahu. Fransızca deneyelim. Hilton Hotel." Ne yapsak olmuyordu. Sonunda polis bizi iteledi, ayrıldık yanından. Aynı komediyi bir taksi şoförüyle de yaşadıktan sonra ben endişelenmeye başladım. Bizi anlamıyorlardı. İngilizce, Fransızca, Almanca bilmiyorlardı. Daha da beteri, yabancı sevmiyor, yardımcı olmaya çalışmıyorlardı. Koca bir caddenin ortasında kayıptık. Derdimizi anlatamıyorduk ve bu kimsenin umurunda değildi. Halimizi önce gülerken yavaştan korkmaya başlamıştık. Ersin'in hali benden beterdi, panik içindeydi. "Ersin, şimdi düşünmeye çalışalım." Otelden çıkınca önce sağa yürümüştük. Sonra o sokağa saptık, karşıya geçtik. "Sen bir şeyler aldın. Sonra ne tarafa gittik? Hatırla lütfen." "Kafam durdu, hatırlayamıyorum." "Dünya döndükçe bu sokakta bir aşağı bir yukarı yürümeyeceğiz herhalde." "Bir sigara içeyim ben," dedi. "Bak, yola tükürmek yasak. Sigara külü düşürmek de yasak olabilir. Ona göre ha," dedim. "Bir de tutuklanmayalım." İçmemeye gayret ediyordum ama artık dayanamayacağım dedi. Elini göğüs cebine sokup sigarasını çıkardı. Dudaklarının arasına koydu. Ceketin cebinde çakmak aradı. Elini cebinden çıkardı. Avucunda minik bir kibrit kutusu. Üzerinde Hilton yazıyordu. Aynı anda bağırdık. "Allah!" dedi Ersin ayrıca. Yanımızdan geçen ilk Çinliyi durdurduk. Genç bir kızdı. Kibrit kutusunu gösterdik. Baktı, dudak büktü. Sonra çevirdi kutuyu. Tersinde herhalde Hilton'un Çincesi yazıyordu. Gözlerine ışık geldi. Sevinçli bir sesle bir şeyler söyledi. Kurtulduk. Kız önde, biz peşinde yürüdük. Saptık, karşı kaldırıma geçtik. Eliyle koluyla sapmamız gereken yolları gösterdi. Bizi kapıya kadar götürsün istedik ama bizden ayrıldı. Ne gam, kibrit elimizdeydi artık. O gün nihayet odama çekildiğimde penceremin önünde durup bu görmüş geçirmiş yaşlı şehre bakarken düşündüm. Cebinde o kibriti bulamasaydı Ersin, sokaklarda hala adres mi soruyor olurduk diye. Gözlerimin önünde uzanan şehir, çok geniş caddeleri, ferah meydanlarıyla çocukluk hayalimdeki sarı lekeden ne kadar farklıydı. Ben ufak tefek insanların yaşadığı, kırmızı boyalı küçücük evlerle dolu bir masal ülkesi hayal etmiştim. Oysa önümde modern ve ruhsuz bir şehir seriliydi. Çin'in ruhunu keşfetmek için başkentten ülkenin kalbine doğru ilerlemek gerektiğini birkaç gün içinde öğrenecektim. Ama Pekin'den ayrıldıktan sonra hayat, hele yemek alışkanlıklarına sıkıca bağlı olanlar için zorlaşmaya başlayacaktı. Türklerin çoğu, özellikle de Nazlı Ilıcak, kahvaltıda illa ekmek, peynir, reçel yemek istiyordu. Oysa Çinlilerin yemek kültüründe ekmek yoktu. Uluslararası otellerin dışında ekmek bulmak imkansızdı. Sabahları sadece pirinç çorbası içiyorlardı. Fransızlar duymasın, hayatlarında peynir görmemişlerdi. Ve Nazlı'nın 5 ayrı dilde söyleyip eliyle tarif etmeye çalıştığı peynirin ne olduğunu katiyen anlamıyorlardı. Ne istediğimizi anlatamamanın sıkıntısı, Çin'in içlerine doğru ilerledikçe hat noktalara ulaştı. Mesela biz gazetecilerin kaldığı öğretmenler evindeki öğle yemeğinde yağlı kağıtlara sarılı bir yemek servis etmişlerdi. Önce hepimiz balık buğulama zannetmiştik. Yağlı kağıdı açtık, sebzeli sosun içindeki beyaz etli nesne balık desem değildi. Et için fazla beyazdı. En çok tavuğu andırıyordu fakat oldukça sertti. Kesemeyince neme lazım, ben yemedim. Çin'e gitmeden önce mutfak alışkanlıkları hakkında çok yazı okumuştum. Fareden köpeğe her türlü hayvanı ve böceği yediklerini biliyordum. Masadakiler daldılar yemeğe. Ne olduğunu anlamayıp birbirleriyle et mi balık mı yoksa tavuk mu giyi yaptılar bir süre. Sonra bize servis yapan Çinli kıza sordular işaret diliyle. Kız bir eliyle kafasına iki kulak, diğer eliyle poposuna bir kuyruk yaptı ve miyav dedi. O anda masadan öğürtü sesleri yükseldi. Eliyle ağzını kapatıp tuvalete koşan da vardı. Ağzındakini tabağına tüküren, tabağını masanın ortasına itendi. Çinli kızın çizgi gözleri olmuştu bir çift yuvarlak. Ne olup bittiğini hiç anlayamamıştı. Ertesi gün Çin'in iyice içlerine doğru akmaya başladık. Pekin'den ayrılınca çocukluk hayallerimin Çin'ine yaklaşır gibi oldum. Başlarında hasır şapkalarıyla, omuzlarında taşıdıkları değneğin uçlarına dengelenmiş sepetleriyle Çinliler, bana kendi ülkemin çok uzaklarda kalmış yoğurtçularını, şerbetçilerini, sokak satıcılarını anımsatıyorlardı. Ana vatanlarımız aslında çocukluk anılarımızdır diyen her kimse doğru söylemiş. Ben nasıl kendi ülkemde hasret çekiyorsam çocukluğumun şehirlerine, Çin'de de çocukluk hayallerimin sarı ülkesini boş yere aradım durdum. Yer yer izler vardı o efsaneden ama Çin değişmişti. Dönüşümüz uçakla ve Hong Kong üstünden olacaktı ama yolculuğumuz son anda gemi yolculuğuna çevrildi. Yolculuk boyunca her derdimize koşan Cam Pulak, bu değişimin nedenini soranlara kaçamak yanıtlar verdiyse de sonunda esas neden öğrenildi elbette. Türkler o kadar çok alışveriş etmişlerdi ki paketlerini hiçbir uçak kabul etmiyordu. Paket dedimse papatyaların bolca satın aldıkları kıymetli kıymetsiz taşları, mücevherleri düşünmeyin sakın. Bizi Hong Kong'a götürecek geminin yanaştığı iskeleye geldiğimizde bazısı neredeyse apartman yüksekliğindeki koskocaman paketleri gösterince gözlerimize inanamadık. Özal iktidarına kadar yurt dışına çıkamayan vatandaşlar, Çin'de sudan ucuz buldukları buzdolabından çamaşır makinesine türlü beyaz eşyayı ve televizyonu, insan boyunda kluazone Çin vazolarını, porselen yemek tabaklarını ve akla hayale gelebilecek bilumum eşyayı yüklenmiş yurda taşıyorlardı. Bu eşyaların taşınabilmesi için fazladan ikinci bir vapur ayrıca iskeleye yanaştı. Özal dönemi Türklerinin alışverişinin yüklenmesi 45 dakika kadar sürdü. Aynı anda yurda dönüş için de ikinci bir uçak getirildi Türkiye'den. Ben bulmuşum karşımda insanı azarlamayan başbakanı sordum elbette. Sayın başbakanım, bu duruma ne diyorsunuz? Aşırıya kaçma olmadı mı bu yağma yandıran alışveriş? Ayşe Hanım, insanların çoğu ilk defa yurt dışına çıktılar. Bir daha Çin'e ne zaman gelecekler ki? Varsın alsınlar, fazla mal göz çıkartmaz demez mi? Dönüş yolculuğu için uçağa yerleştiğimde en azından şunları öğrenmiştim. Çin sarı değildi, yeşildi. Semra Özal itici değildi, akıllı, girişken ve kişilik sahibiydi. Turgut Özal ise zeki ve sevimliydi. Bu gezi bana çok ama çok iyi gelmişti. Bir sürü değişik insanla tanışmıştım. Sadece Çin'i görmekle kalmamış, hiç aklıma gelmeyecek bir sürü konuda, Çin'e mercimek satmaya gelen Urfalı bir tüccarın sayesinde mesela, mercimek hakkında bile fikir sahibi olmuştum. Dönüş yolunda uçağın orta yerinde 4 kişilik sırada 3 kişi oturuyorduk. Yanım boştu. İyice kaykıldım. Ön koltuğa dayadığım dizlerimin üzerinde gazeteye vereceğim yazıyı yazarken uyuyakalmışım. Uykumdan bir anons sesiyle uyandım. Pilot değil, yolculuk boyunca bize önderlik eden Can Pulak konuşuyordu. Katar'a yaklaşıyorduk ve başbakanımız o sırada rahatsız olan Katar emirine bir geçmiş olsun ziyareti yapmak istediği için birkaç saat sürecek bir iniş gerçekleştirecektik. Önce yolcuların arasında bir telaş başladı. Planda programda olmayan bir ziyaretti bu. Acaba uçakta bizlerden saklanan bir arıza mı vardı? Sorular birbirini kovaladı. Bizler, yani huzura çıkmayacak olanlar, 2 saat boyunca uçakta mı bekleyecektik? Yok, hepimiz inecekmişiz uçaktan. Yeni bir telaş dalgası. Acaba bomba ihbarı mı alınmıştı? Bomba olmadığına ikna edildikten sonra bir başka sorunun telaşı başladı. 20 saate yakın bir uçuş için tüm yolcular son derece rahat kıyafetler içindeydik. Üzerlerimizi değiştirmek mümkün değildi. Tüm valizler bagaja konmuştu. Katar emirinin sarayına bu kılıkta gitmek saygısızlık olmaz mıydı? Bu elbette biz kadınların kaygısıydı. Teminat verildi, seferi olduğumuz biliniyordu. Elbette olduğumuz gibi gidecektik saraya. Başbakan ve eşi kendi özel odalarında askıya astıkları giysilerini giyebilme fırsatı buldular ama onların dışında hepimiz saraya turist Ömer gibi gidecek, gerçek prensesler tarafından prensesler gibi ağırlanacaktık. Katar'a indik. Uçağa yanaştırılmış olan limuzinlere binmek üzere sırayla boşaldık. Sıra bana geldi. Merdivenden inmeye başladığım anda kıpkızıl bir ejderha alevden diliyle yaladı beni. Sanki çok sıcak bir fırının kapağını açıp başımı içine sokmuştum. Gölgede 50 dereceyi bilmeyene bu sıcağı tarif etmek kolay değil. Hırçın bir rüzgar eteklerimi havalandırırken ellerimle eteklerimi kapatmak için çırpındım. Rüzgar da alevden bir kamçıyla vuruyordu bacaklarıma. Aşağıda küçük çaplı bir tören vardı. Birkaç Katarlı bakanın yanı sıra Türk Büyükelçisi, o sırada Katar'da olmadığı için elçilik maslahat güzarı ve eşi başbakan ile eşini karşılamaya gelmişlerdi. Merdivenlerden iner inmez kendimi bizi bekleyen limuzine attım. Oh be, klimalı arabanın içi buzdolabı gibiydi. Başbakan ve Katar emiri baş başa konuşurlarken erkek yolcuların ne yapacaklarına dair bir fikrim yoktu. Ama biz kadınları emirin eşleri, kızları, kız kardeşleri sarayda ağırlayacaktı. Katar'da dikkatimi 2 şey çekti. Sokaklarda, caddelerde insan yok gibiydi. Ve 2'de 1 kaldırım kenarında çürümeye bırakılmış bir hurda Amerikan arabasıyla karşılaşıyorduk. Nedenini şoförümüzden öğrendik. Bozulan ya da lastiği patlayan arabaların tamircisi olmadığı için sahipleri onları bozuldukları noktada bırakıp bir yenisini alıyorlarmış. Amerikan arabalarının bolluğu da Arapların gösterişli, büyük, geniş arabaları tercih etmesinden dolayıymış. Şehirden biraz uzaklaşınca kenarında çöp torbaları birikmiş bir yüksek duvar boyunca ilerlemeye başladık. Meğer bu sarayın duvarıymış. Çöpler de sarayın çöpleri olmalıydı. Çöpleri halı altına süpürmekle eşdeğer duvar dışına bırakmak Yani ileride daha büyük sorunlar yaratacak geçici çözümlerle yetinmek. Evet, belli ki adım adım yaklaşıyorduk ülkemize. Az sonra görkemli demir kapılar açıldı ve bizim konvoy saray bahçesinde yol aldı. Cennet işte böyle bir yer olmalıydı. Nefis ağaçların, rengarenk çiçeklerin arasından süzüldük, saraya vardık. Aynı cehennem sıcağına ineceğimi sandım ama bahçenin havası bahar havası gibiydi. Bahçe meğer klimalarla soğutuluyormuş. Mermer bir avluda başları kırmızı kefiyeli adamlar koşuşturdular. Kapıları açtılar, indik, saraya girdik. Ferah, geniş, mermer zeminli, mobilyaları İngiltere'den getirilmiş, modern döşenmiş sarayda içice açılan salonlar vardı ve bu salonlarda saat öğleden sonra 3 olmasına rağmen Lanvin, Dior, Chanel gibi ünlü moda evlerinin marka tuvaletlerini giymiş, saçları yapılı, yüzleri bol makyajlı, birbirinden güzel Arap prensesleri bizi bekliyorlardı. Biz Türk Hava Yolları yolcuları, buruşuk pantolonlarımız, eteklerimiz, tişörtlerimiz ve spor ayakkabılarımızla aralarına daldık. Tek iyi giyimli kişi Semra Özal hepimizin ayıbını örtüyordu. Semra Hanım, siyah tül bir tuvalet giymiş olan en yaşlı prensesle baş köşeye yerleşti. Yanına maslahat güzarımızın eşi oturdu. Sanırım yaşlı prensesin de yanında diğer prensesler protokole göre dizilmişlerdi. Bizler salondaki diğer kanepe ve koltuklara dağıldık. Format Çin'dekinin aynıydı. Semra Hanım'la yaşlı prensesin konuşmalarını maslahat güzarın eşi İngilizceye çeviriyordu. Sıkıcı, sıradan bir konuşmaydı. Nazlı Ilıcak'la ben yine yapışık kardeşler gibi yan yana oturmuştuk. Alçak sesle günün bu saatinde aşırı süslenmiş prenseslerin dedikodusunu yaptık biraz. Oturduğumuz yerden avluya kurulmuş muhteşem sofrayı da görebiliyorduk. "Benimle avluya gelsene," dedi Nazlı. "Gazetem için resim çekmek istiyorum. İzin verirler mi acaba resim çekmemize?" "Sadece sofranın birkaç resmini çekeceğim. Senin için de çekerim eğer istersen." "Sağ ol ama benim gazete resim kullanmıyor," dedim. Kalktık, yavaşça avluya süzüldük. Biz dışarı çıkarken bir garson şerbet bardaklarının dizili olduğu bir büyük gümüş tepsiyle içeri giriyordu. Avluya hazırlanmış upuzun masanın üzerinde yok yoktu. Çay sofrasıydı güya ama kuzu bile vardı sofrada. Elbette çikolatalısından meyvelisine 5 ayrı pasta, kekler, sandviçler, börekler, ezmeler, neler de neler. Sofranın başında bekleyen, başlarına kırmızı damalı kefiyeler sarmış muhafızlar bize sevecen gözlerle baktıkları için Nazlı birkaç resim çekti değişik açılardan. Sonra içeriye döndük, yerlerimize oturduk. Semra'nın bir şeyler anlatıyordu prensese. Söylediği İngilizceye çevrildi. Prenses yanıtladı. Onun söyledikleri de Türkçeye çevrildi. Derken yine Türkçe çarptı kulağıma ama Semra Hanım'ın billur sesi değildi bu. "Gazeteci hanımlar, prensesin huzurundan izin almadan çıktınız. Lütfen kendisinden özür dileyin." "Doğru mu duydum ben?" "Hadi ama bekliyorum." Dönüp Nazlı'ya baktım, kıpkırmızı olmuştu. Benim de yanaklarım, kulaklarım yanıyordu. Ağzımı oynatmamaya gayret ederek "ne yapacağız?" diye fısıldadım. "Hiç," dedi. İkimiz de sesin geldiği yöne bakmadık ama maslahat güzarın eşinin konuştuğunu ve bize hitap ettiğini biliyorduk. Salon ölüm sessizliğine bürünmüş gibiydi. Biz görünürde gözlerimizi karşı duvara dikmiş, hiç kımıldamadan oturuyorduk ama ben oturduğum yerde yok olmak istiyordum. O güne dek bir prensesin huzurunda bulunmamıştım ama aile terbiyesinin önemsendiği bir Osmanlı konağında büyümüştüm. Büyüklere hürmet etmeyi de, adap usul de bilirdim. Nasıl gelmişti başıma böyle bir iş? Sırf dışarı çıkıp resim çeken arkadaşıma eşlik ettim diye. Bu yaşımda azar işitiyordum resmen. Yok olamadığıma göre bir ok olup fırlamak ve maslahat güzarın eşinin kalbine saplanmak geliyordu içimden ya da bir arı olup kadının dilini sokmak. Hayalimin en coşkun çalıştığı zamanlar stres altında olduğum anlardır nedense. Oturduğum yerde içim içimi yerken yine o billur sesi duydum. Hanımefendi, benim gazeteci arkadaşlarım demin görevleri gereği avluya çıkıp fotoğraf çektiler. Bu güzel şerbetinizden içemediler. Sizden çok rica etsem onlara da birer bardak şerbet getirtebilir misiniz diyordu Semra Hanım. Söylediklerinin İngilizceye çevrilmesini bekleyerek. Başımı çevirmemeye çalışarak sadece gözlerimle o yöne baktım. Maslahat Güzel'in eşi aynen Nazlı ile benim yaptığımız gibi Semra Hanım'ı duymazlığa gelmiş, karşı bir noktaya bakıyordu. Az bir zaman geçti, Maslahat Güzel'in eşinin suskunluğu sürünce yine Semra Hanım konuştu. Artık billur da değil. Benim için dünyanın en güzel mezzo soprano tınısıyla. Bu kez İngilizce konuşuyordu. Oxford İngilizcesi konuşmuyordu elbette. Nişantaşı'nda Oxford Üniversitesi olmadığı için. Ama ne söylemek istediği, yanlış zaman kipi de kullansa gayet iyi anlaşılıyordu. Benim gazeteci arkadaşlarım az evvel görevleri icabı resim çekmek için avluya çıktılar. Bu lezzetli şerbetleri içemediler. Onlar için de birer bardak rica edebilir miyim diyordu. Ama aslında ey Maslahat Güzar'ın eşi hanım, ben başbakan eşi olarak burada otururken sen hangi cüretle benim himayemdeki gazetecileri Arap prenseslerinin önünde küçük düşürürsün? Ben buna izin vermiyorum demek istiyordu. Yaşlı prenses ellerini çırptı, bir Arap garson koşarak geldi. Koşarak çıktı ve biraz sonra Nazlı ile bana gümüş tepsi içinde birer bardak şerbet sunuldu. Her ne şerbetiydi bilemeyeceğim ama hayatım boyunca içtiğim en lezzetli içkiydi. Belki de o olayın etkisinde doğru dürüst cümle bile kuramayan niceleri meydanda at koşturduğunda, insan yönetmenin inceliklerini iyi bilen bu akıllı kadının siyasetten uzak durmasına hep hayıflanmışımdır. Çin yolculuğunun dönüşünde annem heyecanla beni bekliyordu. Hem Çin haberlerini duymak hem de bana müjdesini vermek için. Her gün akademi kitap evinin önünden geçiyor, en çok satan kitaplar listesini kontrol ediyormuş. Güneşe dön yüzünü listeye girmiş. Sadece akademi kitap evinin değil, o yılların haftalık aktualite dergisi olan Kim'in de çok satanlar listesine girmiş üstelik. O haliyle nasıl becermişti bu kitap listeye girmeyi acaba? Kitabın ilk imzası Kadıköy'deki Gençlik Kitabevi'ndeydi. Bana sadece 3 kişi gelmişti imzaya. Annem, kuzenim Filiz, bir de eski kocam Eren. Annem ve Filiz arkadaşlarına dağıtmak üzere toplam 14. Eren de kendisine, annesine ve çocuklara birer kitap aldığı için ben o gün toplam 20 adet kitap satmıştım. İmza arkadaşım, genç şair kızın sattığından bir misli fazla. Sevinmiştim. Daha sonra akademi kitap evinin sahibi rahmetli Hadi Bey, 2 ayrı imza günü düzenlemişti bana. Bir keresinde Feren Şensoy ile birlikte imza yapmıştık. Teşvikiye Caddesi üzerindeki küçük kitapçı dükkanında. Kadıköy'deki imzaya göre bayağı hareketliydi Teşvikiye. Konu komşunun, eşin dostun, yoldan geçerken görüp kitap almaya girenlerin sayesinde 100'e yakın kitap satılmıştı. Kitap macerası kötü başlamış, tahminimden daha iyi gitmişti ama ben kitabımın başına gelenlere o kadar çok üzülmüştüm ki ikinci bir denemeyi göze alamadım. Zaten Ercan'ın tüm dergilere haftalık ve aylık yazılar yazıyor, otel dergisinde çıkarıyordum. Bir de Dünya Gazetesi yazarlığı vardı. Daha ne olsun. Elimdekilerle yetinmeye karar verdim. Kitap bastırmak neyimeydi benim? Ne öngörü varmış meğer anneannemde, yazarlık gerçekten de hayalden öteye gidememişti. Ayrım sonu, sayfa 134. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. Li, L-E-E. Mao, M-A-O. Londra, L-O-N-D-R-A. Denk, D, E, N, G. Yingqiao. Ye, I, N, G, C, H, A, O. Hilton, which way? H, I, L, T, O, N. W, H, I, C, H. W, A, Y. Oxford. O, X, F, O, R, D.